Hadi ailen.
Ayrım 32.
Sanki bunca yıldır bu üniformayı giyeceği anı beklemişti. Sanki üniforma birkaç saat sonra çıkarıp atacağı bir giysi değil de bir onun kendi derisiydi, onun kişiliği, kimliği, benliğiydi. Oysa ne kadar karşı koymuşlardı orduya girmesine. Onu çok iyi tanıdığını iddia eden en yakınları bile senin gibi biri nasıl uyum sağlar orada disiplinle demişlerdi arkadaşları. Her şey olabilirsin de asker olmak, güldürme beni demişti Joe. Valeri'yi babasına orduyu tiyatro sahnesi sanıyor, bırak gitsin de aklı başına gelsin derken duymuştu. Sen orduda yapamazsın, ağır disiplin gerektirir, sana göre değildir ordu diye iknaya çalışmıştı onu Michel. O bile kimse anlayamamıştı uyum sağlayabileceğini. Onlara göre bu ya geçici bir hevesti ya da bir kaçıştı. Belki biraz da öyleydi. New York'un sorumsuzluktan, boşluktan sapıtan, şımarık, zengin hastalarının abuk subuk sorunlarıyla uğraşmaktan da bıkmıştı. Joe'dan da bıkmıştı. Evliliği yine yürümüyordu. Her geçen gün kocasıyla biraz daha uzaklaştığının farkındaydı. Ve kızlar, terbiye sınırını çoktan aşan kızlar ve kaçışı hazırlayan aile terapisi. O aptal, o yıkıcı, grup terapili aile toplantısı. Herkesin içinden zehrini boşalttığı ve birbirini tahmini imkansız biçimde kırdığı Amerikan icadı. Kızların tümünün onca emek verdiği Alex'in bile üstüne yürüdüğü, insafsızca hırpaladığı, ağır sıfatlarla suçladığı ve Joe'nun onu korumak için kılını kıpırdatmadığı o lanet toplantı. Ailenin etrafında ne gerekçe gösterirse göstersin, orduya katılmak ve evden uzaklaşmak için kesin kararını bu aile içi hesaplaşma gününün sonunda aldığını biliyordu. Başlarda sadece bir ümidin peşine takılıp hayal kurmuştu ve o hayal giderek gerçek olmaya başlamıştı. Başvurularına cevaplar alıyor, görüşmelere çağrılıyordu. Yine bir sivrilik yaptığını sanıyorlardı onun. Gidecek Oklahoma, Fort Sill'de askercilik oynayacaktı. Oysa ailenin hiçbir zaman oynamamıştı. Ne iyi kadını, kötü kadını, prensesi, hippiyi, ne aşık kadını, şımarık kızı, koketi, fındıkçıyı, öğrenciyi, öğretmeni, ne doktoru, ne de anneyi. Hiç oynamamıştı. Hep olmuştu o. Her ne role büründüyse yaşamı boyunca büründüğü rollerin ta kendisiydi. Süreci tamamlayana kadar yüreği, beyni, benliği ile o roldü. Her zaman. Şimdi de bu üniformanın içinde tek bir doğru vardı. Yarbay Aylin. Aylin'e asker olmak yakışmıştı. Askerlik onun genlerindeydi. Aylin'e uzun uzun baktıktan sonra başardım diye bağırdı. Başardım. Ailenin ilk başarı çağlığı değildi kuşkusuz bu. Ama şimdi çok değişik bir iş başarmıştı. Şu üstünde taşıdığı üniformayı giymesi kolay olmamıştı. Başvurular, geri çevrilmeler, tekrar başvurmalar, beklemeler, bitmek tükenmek bilmeyen görüşmeler, soruşturmalar, yazılı, sözlü imtihanlar, Joe'yu ikna etmek için verdiği savaş ve sonunda işte buradaydı ve bu üniformanın içindeydi. Ailenin Fort Sill'de bir psikiyatr doktor olarak askeri eğitime katılma mecburiyeti yoktu. Hele onun yaşında bir kadından hiç kimse arazi eğitimine çıkmasını beklemiyordu. Bu yüzden ocağın ayazında arazi giysileriyle taburun içindeki sarışın kadını gören çavuş gözlerine inanamadı. Siz eğitime katılmak zorunda değilsiniz yarbay dedi. Değilim ama katılabilirim de öyle değil mi? Elbette. O halde katılmak istiyorum. Zorlandığınız yerde hemen bırakın. Tamam. Ailenin içinde bulunduğu kıta önce bir süre uygun adım yürüdü. Sonra daha uzaktaki eğitim bölgesine doğru yola koyuldu. Çavuş koş dedi. Tüm askerler tek sıraya geçip koşmaya başladılar. Yarım saatlik bir koşudan sonra çavuş yanında bitti ailenin. İyi misiniz? Ben iyiyim ya siz dedi ailen. Çavuş içinden sen şimdi görürsün gününü diye geçirdi. Bir hendeğin önünde durdular. Çavuş saat tuttu. Hendeğe koşarak girip yüzü koyun sürünerek ilerlediler. Yukarı dikilmiş 3 metrelik tahtalara iplere tutunarak tırmanmaya çalıştılar. Tahtanın tepesinden kumlara atladılar. Ailen ara sıra çavuşun şaşkın yüzünü görüyor, gülmemek için kendini zor tutuyordu. Grubun içinde 2 kadın daha vardı ama onlar henüz 20 yaşlarındaydılar ve ailenle aşağı yukarı aynı performansı gösteriyorlardı. Tek bir farkla ailen bir kere bile ay of aman dememişti. Akşam yemekhanede çavuş ailenin oturduğu masaya geldi. Sizi bugün gösterdiğiniz performans için tebrik ederim ya. Bay Rodom istedi. Yarın eğitim sabah 6'da. Yine katılmayı düşünüyor musunuz? Sabah 6'da görüşürüz çavuş dedi Aylin. Aylin arazi eğitimini aksatmadan devam etti. Yeni gelen ham halat erlere yapamadıkları bazı hareketlerin istenirse yapılabileceğini ispat etmek için şu bizim 50'lik Lady Alba'yı yarbayı çağrı verin diyordu çavuş. Aylin arazi kıyafetiyle geliyor, bir anda maymun gibi iplere tırmanıp duvarın öte tarafına geçiyor, havada 2 taklak atıyor, yüksek çitin üstünden zıplayıp hiç değmeden çiti aşıyor, rüzgar gibi koşuyor, yılan gibi sürünüyordu. 9 Kasım 1992'de ordunun fiziksel aktiviteler sınavını 279 puanla en yüksek değerlendirmeyi tutturarak hem de rekor kırarak geçti ve ordudaki ilk başarı sertifikasını bileğinin gücüyle kazandı. Bu madalyonun bir yüzüydü. Madalyonun diğer yüzünde koşup tırmanmaktan ve nişan alırken hedefi tutturmaktan çok daha önemli şeyler geliştirmekteydi. 16 Kasım 1992'de aldığı terfiyle Yarbay Doktor Rodomis ile Reynolds Army Community Hospital'ın psikiyatri bölümünün başına getirilmişti. Başında bulunduğu bölümde Körfez Savaşı'ndan depresyon, uykusuzluk ve uyumsuzluk şikayetleriyle dönen askerler için o güne kadar ordunun sadece Alaska'da kullanmış olduğu ışık terapisini devreye sokmak istiyordu. Bunu da başarması zor olmadı. Gizli dosyası en yüksek notlarla, başarılı sonuçlarla, çalışkanlığına, yardımseverliğinin zekasına ve uyumuna ilişkin övgülerle doluydu. Hastanede ona istediği alanı tahsis edip istediği aygıtları da satın alıp emrine sundular. Reynolds Army Community Hospital'da yaptığı grup terapileri, kişisel tedavilerden, yönlendirme, yüreklendirme ve uyum sağlama programlarından, hazırladığı seminerlerden o kadar büyük başarılar elde etmişti ki 1 Temmuz 1993 tarihinde Yarbay Doktor Aileen Rodomisli'ye topçu alayının en yüksek nişanı olan The Honorable Order of St. Barbara nişanı da verildi. Nişanı ve beraatı verildi. Aileen güneş ışınlarının sadece yararlı özelliklerini taşıyan ışınları yayan aygıtlardan 4 adet aldırtarak kalabalık bir asker grubu üzerine çalışmalarına başlamıştı. Işık terapisi inanılmaz bir katılım ve başarıyla sürüyordu. Aslında sinir hastalıklarının güneş ışınlarıyla tedavisi ta eski Yunan ve Roma imparatorluklarından beri bilinen ve tarih içinde zaman zaman kullanılmış bir metottu. Kış aylarının karanlık günlerinde birçok insanın enerjisinin azaldığı, durgunlaştıkları, uykuya ve karbonhidratlara yani şekerli gıdalara ihtiyaçlarının çoğaldığı gözlemlenmişti. Kış mevsiminde insanlar da hayvanlar gibi ruhi bir kış uykusuna yatıyordu sanki. Aynı olumsuz belirtiler gece işlerinde çalışıp gün ışığından yararlanamayan kimselerde de görülüyordu. Güneş ışığını yayan lambalar sayesinde ışınlar gözlerindeki retinadan beyindeki salgı bezlerine geçip hipofiz bezinde kimyasal bir reaksiyona neden oluyor ve bu şekilde vücudun ihtiyacı olan madde yeter kadar salgılanabiliyor, insanların depresyon halini tedavi ediyordu. Bu uygulamanın hiçbir yan etkisi yoktu. Antidepresif ilaçların bedende yaptığı tahribatı da yapmıyordu. Üstelik yarım saat süren oturumlarda birkaç lambadan birçok asker aynı anda yararlanabiliyordu. Aileen bu uygulamayla ordu için çok da ekonomik bir tedavi usulü bulmuştu. Reynolds Army Community Hospital'da bir kadın doktorun uygulamaya geçirdiği tedavinin başarıları duyulmaya başlayınca ailene dört bir yandan teklifler yağmaya başladı. 27 Nisan 1993'te Leavitt Public School'da bu tedavi metoduyla ilgili bir eğitim programı düzenledi. İki ay sonra 19-20 Haziran'da Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı San Diego School of Medicine'da ışık terapisi ve biyolojik ritimler üzerine yapılan seminere konuşmacı olarak katıldı. 29 Haziran 1993'te Heath Quarters US Army Medical Department'ta bir takdirname daha aldı. Artık tüm mahalli gazeteler Aileen'den ve uyguladığı ucuz, yan etkisiz ve son derece başarılı ışık tedavisinden bahsediyorlardı. Forts ile bu uygulamayla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen kurumlardan mektuplar yağmaya başlamıştı. Aileen yine parlamıştı. Işıltısı hiç azalmayan kutup yıldızı gibi. Ama işinde ve dış görünümünde ışıldayan parıltıdan yüreğinde bir zerre bile yoktu. Önceleri New York'un renkli, şamatalı yaşamından ve tüm yakınlarından bu kadar uzakta kendine bile itiraf edemediği bir yalnızlık çekmişti. Tayibe'yi, Irene, Lori'yi, Michelle'i hatta Joe'yu bile özlemişti. Hastalarıyla uğraştığı, işini ve eğitimini yaptığı zamanların dışında neredeyse Valerie ve Phoebe ile geliştiği münakaşaları bile arar olmuştu. Kadınların tek tük bulunduğu erkek ağırlıklı bu toplulukta her şey erkekler için düşünülmüştü. Garnizonun dinlenme odalarındaki televizyonlarda çoğunlukla futbol maçları ya da diğer spor aktiviteleri gösterilip duruyordu. Asker arkadaşlarının aralarında yaptıkları güncel havadan sudan konuşmalara bir kadın olarak zor giriyordu. Onu ilgilendiren konuların çoğu diğerlerini hiç ilgilendirmiyordu. Opera, müzik, müzeler, sergiler, galeriler, pahalı butikler, hoş ve şık insanların boy gösterdiği görkemli restoranlar ya da eğlenceli, gürültülü bistrolar. Hepsi birer hayaldi artık. New York bir hayaldi. Geceleri yatağında gözlerini sımsıkı kapattığı zamanlar en ince ayrıntısına kadar görmeyi umut ettiği bir rüyaydı. Yıllarca temposunun, gürültüsünün, renginin farkına bile varmadan içinde yaşadığı şehri özlüyordu. Ekim ayında Aileen'i yalvar yakar getirtmişti Oklahoma'ya. Birlikte bir hafta sonu geçirmişlerdi. Hafta sonları için bir at kiralamıştı Aileen. Aileen'e kendi atını göstermiş ve ona da bir at ayarlamıştı. Uzun saatler ata binmişler, gecede uzun uzun konuşmuşlardı. Sabah uyanıp gözlerini açtığı andan başlayarak yatağa düşene kadar New York'taki her dakikasını anlattırmıştı Aileen'e. Tiyatrodaki oyunları, operadaki gösterileri, sinemaları sormuştu. Vitrinlerde neler vardı, sokakların yeni yıl ve Noel dekorasyonları nasıldı, yılbaşında kimler nerelere gidiyorlar. Bu tarifsiz özleme karşın Aileen hiç denecek kadar az içki içiyor, huzurlu ve mutlu görünüyordu. Aileen'i uzun zamandan beri bu kadar sağlıklı, bu kadar zinde gördüğünü hatırlamıyordu. Yüzü güneşten yanmış, saçları da doğal olarak meşlenmişti. Zaten incecik olan vücudu günlük eğitimler yüzünden büsbütün forma girmiş, kasları kuvvetlenmiş, sırtı dikleşmişti. Tören üniformasından pardal eğitim tulumlarına kadar her türlü askeri giysiyi kendine çok yakıştırarak taşıyordu. Ailen sen asker olarak doğmalıymışsın. Öyle doğal bir halin var ki üniformanın içinde. Baban mı askerdi acaba diye sormuştu Hayrin. Büyük annemin babası askermiş. Benim çılgınlıklarımı biraz onun hallerine benzetirler demişti Aylin. Joe 2 yıl içinde tek bir kerecek Tayyip ile birlikte ilk Noel'e gelmişti onu görmeye. Mustafa ve Nilfer de oradaydılar o günlerde. Tüm aile Aylin'i okuldaki ordudaki ilk Noel'liğinde yalnız bırakmamak için Oklahoma'ya taşınmıştı. Aylin subaylara tahsis edilen evlerden birine yerleşmişti. Evli olanlara oldukça büyük bir apartman veriyordu ordu. Aylin de bu nedenden kocaman ve lüks bir dairede kalıyordu. Joe'yu ve ailesini bu dairede ağırladı ve hep sonradayken Noel'de her yıl yaptığı gibi kalabalık bir davet verdi. Tanıdığı yüksek rütbeli subayları, doktor arkadaşlarını, komşularını ve bazı hastalarını davet etti. Joe 2. Dünya Savaşı'na pilot olarak katılmış ve gösterdiği kahramanlıklar için bir savaş madalyası olan Purple Heart nişanını kazanmıştı. Dolayısıyla onun da bu asker topluluğu içinde söyleyecek lafı, anlatabileceği savaş anıları vardı. İyi vakit geçirmiş, karısı hakkında övgü dolu sözleri dinledikçe koltukları kabarmıştı. Bu sizin karınız inanılmaz biri, kıymetini çok iyi bilin demişti ordu komutanı. Bugüne kadar hiçbir kadının almaya başaramadığı puanları topladı. Eline hangi silahı versek bir iki gün içinde üstesinden geliyor. Tabanca, tüfek, pompalı ne olursa olsun hedefi 12'den vuruyor. Müthiş nişancı, çok iyi ata biniyor. Herkesin mızmızlanarak yaptığı kamp yataklarında yatarken hiç şikayet etmiyor. Böyle asker değil kadınların erkeklerin arasında bile zor çıkar. Oklahoma'dan karısıyla iftihar ederek ağzı kulaklarında ayrılmıştı Joe. O günlerde sık sık telefonlaşıyorlar, hatta mektuplaşıyorlardı. Ailenin kazandığı ödüllerle, beratlarla, nişanlarla ve mesleğinde gösterdiği olağanüstü başarıyla gururlanıyor, ordudaki yükselişini ilgili izliyordu. Ailenin her aldığı notu ve değerlendirmeyi faksliyordu kocasına. Ondan da yüreklendirici, destekleyici yanıtlar alıyordu. Joe'nun tek derdi Bedford'daki evde yalnızlıktan sıkılması ve evlerden birini satmak istemesiydi. Westhampton'daki evi satması için yine baskı yapmaya başlamıştı. Oklahoma'da iyi vakit geçirmiş olmasına ve ailenin sadece evlilere verilen 3 yatak odalı bir daireye yerleştim. Ara sıra geldi beni bari ayıp olmasın diye yalvarmalarına karşın bir daha hiç gelmemişti. Canı ne zaman isterse Aylin kalkıp gelebilirdi New York'a. Joe o uzun uçuşu göze aldıktan sonra Oklahoma'ya gelene kadar gidebileceğim onca hoş yer var haritada diyordu. Aylin elbette bozuluyordu kocasının bu tutumunu. Bazı noktalarda kendi hatalarını da görebiliyordu Aylin. New York'un en civcivli yerinde yaşamaya alışık olan Joe'ya şehrin göbeğindeki evini sattırıp Bedford'da dağın tepesinde bir villa aldırtmıştı. Sonra da onu dağın tepesindeki evinde yalnız bırakıp ta buralara kadar gelmişti. Ama bu ayrılık sadece 2 yıl içindi. 1. yıl akıp geçip gidiyordu bile. Sonra dönecek, vaktinin çoğunu Bedford'da Doğan'ın kucağında geçirecekti. Kendi kendine bir şeyler ispat etmiş olduğundan belki de kızların terbiyesizliklerine çok daha fazla hoşgörülük gösterebilecekti. Joe'nun ailenin başarılarına ve terfilerine olan ilgisi 1992 yazında giderek azalmaya başladı ve yaz sonu bitti. Kate ev satışlarıyla ilgili ısrarlarının dışında tam bir sessizliğe gömüldü. Artık telefonlarda sadece Westhampton'daki evi satarak New York'ta bir daire almak istediğinden söz eder olmuştu. Aylin bu evin satışına yanaşmıyor, ev ailenin üstüne olduğu için de Joe onun onayını almaksızın hiçbir şey yapamıyordu. Bedford'da dağın tepesinde tek başına yaşamaktan da usanmıştı. Ailenin 75 East End Avenue'daki bürosunun üst katındaki küçük daire kiradaydı. Orayı da kullanamaz olmuştu Joe. Haftada 2-3 gece poker için toplanan grubuna katıldığında şişe şişe biradan sonra karanlıkta 2 saatlik yola koyulmak zor olduğu gibi gündüzleri de onca yolu tepmek istemiyordu işe gitmek için. Ömrü boyunca işiyle evi arasında birkaç bloktan fazla mesafe sokmamış olan adam kaderin ya da ailenin kendine oynadığı oyuna inanamıyordu. Sen kalk sırf karını memnun etmek için dağların tepesinde inzivaya çekilmeyi kabullen. Şehrin göbeğindeki güzelim evini sat, karın evine seninle birlikte yaşamak yerine orduya yazılıp çekip gitsin. Artık telefon konuşmaları bir satarım satmam dalaşına dönüşmüş durumdaydı. Aynen de kocasının başka laf etmemesinden ve üstüne bu kadar çok gelmesinden sıkılmıştı. Joe'nun bu ısrarcı ve dayatmacı tavrının karşısında evet diyecekken tuhaf bir inatla hayır demeye başladı. Aslında mantıkla düşünse Joe'ya hak verebilirdi. Gerçekten de New York'ta alınacak bir daire hem Joe'nun hem de ordu dönüşü onun çok işine yarayabilirdi. Ama her şeye duygusal yaklaşan Aynen mantıkla hareket etmenin ne olduğunu belki de hiç bilmediğinden ayrıca bu işi bir inatlaşmaya bindirmiş olduğundan bir türlü olur diyemiyordu. düşünüyordu. Kocasının dağ başındaki evde tek başına düşündüğünde hem hüzünleniyor hem de gülmemek için zor tutuyordu kendini. Joe bir kere de telefonu tatlı bir sesle açsa, merhaba güzelim nasılsın seni özledim dese, ev satışına girmeden önce bir iki laf etseler, ona neler yaptığını sorsa, dinlese, başarıyla övündüğünü belirten bir söz söylese, tek bir söz söylese, en faslına sonra gelseler, yavaş yavaş yeri geldiğinde girseler bu konuya, belki de her şey çok bambaşka olabilirdi.
Ayrım sonu.